You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
İyi günler Yavuz Bey. Programa hoş geldiniz.
İyi yayınlar, teşekkürler.
Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu röportajı sonrası olanları konuşmak istiyorum. İsterseniz siz kendi ağzınızdan anlatın olanları.
Öznesi ben olduğum işleri çok fazla anlatmadım bugüne kadar ama maalesef bu olayda haber yaparken haber haline geldik. Türkiye'de maalesef, Türkiye'de medyanın durumuna ilişkinde genel bir şikayet söz konusu. Belki de o şikayetin bir parçası. Ben RSFM'de Sputnik Haber Ajansı'na bağlı Rusya'nın programcıydım. 4 yıldır da orada program yapıyordum. Malum Türkiye'de AK Parti'den ayrılıp yeni bir kulvarda siyasi parti kurarak siyasi çalışmalarına devam etmek isteyen iki grup var. Bunlardan birisi Ahmet Davutoğlu, bir diğeri de Ali Babacan. Ahmet Davutoğlu biraz daha açık bir manifesto yayınlamıştı zaten. AK Parti'ye yönelik eleştirilerini kamuoyuna açık olarak yapmaya başlamıştı. Ve bizim de tabii ona gazeteci olarak röportaj başvurularımız vardı kurumunda, haberi dahilinde. Ama Türkiye'de dengeler çok sık ve hızlı bir şekilde değişebiliyor. Davutoğlu'na bu röportaj talebimiz devam ederken ve temaslarımız sürerken onlardan olumlu yanıt almaya yakın bir vaziyette kurum Davutoğlu ile röportajın radyoda yapılmasını istemedi. Bunun üzerine ben de kendi YouTube kanalımda bu röportajı yapacağımı kendilerine bildirdim. Kendi YouTube kanalımızda yaptık. Sonrasında radyo bizimle yollarımızı ayırmak istediğini söyledi. Biz de saygıyla karşıladık ama tabii aynı zamanda hem Türkiye-Rusya ilişkileri açısından dikkat çekici bir karardı. Hem Türkiye'de medya konusunda son dönemde yayınlanan raporlar var. O raporlarda bahsedilen hususlar var. O hususlar açısından dikkat çekici sayılabilecek bir gelişmeydi. Zaten kamuoyunun da çok ilgisini, dikkatini çekti. Ajans yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun söyleyeceklerinde bir haber değeri olmadığını aktardı. Bunun için röportaja karşı çıktığını söyledi. Ama bizim yaptığımız, sosyal medyadan yaptığımız röportajda birkaç milyon insana ulaşarak birçok insanın ilgisini çekti. Bütün hemen hemen internet sitelerinde de çok geniş bir biçimde haberde oldu.
Eski bir başbakanın gündem hakkında söyleyecekleri haber değeri yok diye bir şey beni de şaşırttı. Yani bu,
yalnız zaten söyledikleri de öyle hani onu çok tabii çok boşta bırakan hususlar. Şöyle ki benden başbakan gibi görünmemi ama başbakanlık yapmamamı istedi dedi Cumhurbaşkanı için. O niye ayrıldınız sorusuna verdiği yanıtta. Ben işimi gereği gibi yapmak istedim ama Cumhurbaşkanı benden başbakan gibi görünmemi ancak başbakanlık yapmamamı istedi gibi bir sözü vardı ki bugüne kadar söylediği ilk sözdü. Ailenin yönetime katılmasının devlet için ne kadar riskli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının damadının Hazine ve Maliye Bakanı olmasını eleştirerek AK Parti içinden yapılmış en net eleştirilerden birisiydi. Parti kurmanın hainlik olmadığını söyledi. Orada AK Parti çevrelerine çok önemli bir mesajdı. Bunlar da çok geniş yer buldu. Herhalde orada tabii kullanılan inisiyatifin bir gerekçesini oluştururken zorlanmanın sonucu diye bakıyorum. Ben Davutoğlu'nun söylediklerinde haber değeri görmüyoruz. Davutoğlu'nu da bir haber figürü olarak görmüyoruz. Sözlerini tabii ki savunmak da çok kolay değildi. Herhalde böyle bir gerekçeyle savunmak istediler.
Bugünkü medyanın durumu hakkında ne diyor? Türkiye'de insanlar haber almak için, haber dinlemek için hangi mecrayı kullanmak zorundalar artık acaba?
Şimdi tabii o çok çarpıcı bir durum ve aslında iktidar destekleyen medya içinde de çok tartışılan bir husus. Bizim radyo programımız 4 yıl devam etti. 4 yıl gerçekten çok özgürce yaptık. Radyo Türkiye'de demode bir iletişim aracıydı. Ama bizim yayın yaptığımız dönemde belki de yayın içeriğinin de katkısıyla radyo yeniden moda haline geldi. Yani insanlar haber verilen yere ilgi gösteriyorlar. Onu bir kere orada görüyoruz. Başka bir husus, birçok televizyon var iktidar destekleyen şu anda. Birçok gazete var. Ama daha ortadan ya da biraz daha eleştirel yayın yapan Fox TV'nin reytingleri, Kanal D'yi, ATV'yi, Star'ı hepsini topladığınızda bile Fox'a yetişemez vaziyette. Bu muhafazakar medyada iktidar destekleyen medyanın kendi içinde tartışma konusu. Hepimiz bir televizyon kanalı etmiyoruz. Söylediklerimize itibar edilmiyor. haberleri bizim tabanımızda başka yerlerden takip ediyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Propaganda makinesi gibi kullanmamak lazım diye. Ama tabii bu eleştiriler var. Eleştiriler havada kalıyor. Buna ilişkin bir adım atılmıyor. Türkiye'de iktidara yönelik biraz mesafeli yayın yapmak ya da iktidarın yanlış gördüğünüz noktalarında eleştiren yayın yapmak şu anda basın kuruluşları için çok kolay değil. Birkaç gazeteden, birkaç televizyondan bahsederiz. Onlar da çok merkezde durmuyorlar. Finans olarak da çok zor şartlarda hayatlarına devam ediyorlar. Ancak bizim olayımızda da bir örneğini yaşadık. Farklı olaylarda da benzerdi. Haber almak isteyenlerin inanılmaz bir desteği. Aynı zamanda buna finans desteği de dahil. Yani bütün imkanlarını sunma taleplerini çok net bir biçimde en azından sosyal medyada gördük, yaşıyoruz. Çünkü insanlar gerçekten haber almak istiyorlar. Aslında bizler de habercilik yapmak istiyoruz. Ama sanıyorum şu anda ortam ona uygun değil Türkiye'de.
Şimdi gündeme dönelim Yavuz Bey. Cumhurbaşkanı şimdi tatildeydi ve geri dönüyor. En son dün Malezya Başbakanı ile görüştü. Şimdi programında ne var acaba?
Evet, epey bir görünmedi Cumhurbaşkanı. Hatta bir takım dedikodular falan da hakkında yapıldı. WhatsApp gruplarında gezdiğini gördük bunların. Ama tabii bunlar biraz daha spekülatifti. Cumhurbaşkanı Malezya Başbakanı ile bir araya geldi. Şimdi de İl başkanlarıyla toplantı yapacak ve o toplantıyla birlikte iç siyasete de geri dönecek diyebiliriz. Beklenti Cumhurbaşkanı'ndan iki konuda. Öncelikle seçimde ortaya çıkan tablo sonrasında partide bir yenilenme, kabinede bir yenilenme beklentisi var. Hatta buna eski haline dönmesi değil de yazılımın yenilenmesi diye çok böyle radikal bir değişiklik beklentisini dile getirenler de var. Kabinede birkaç bakanın ismi sayılıyor. Parti yönetiminde bir takım değişiklikler yapılması söz konusu. Hatta çok daha ileri gidip parti yönetiminden ayrılacağına ilişkin de iddialar var Cumhurbaşkanı'ndan. Onları göreceğiz. Yarın vereceği siyasi mesajlar bu açıdan önemli. Cumhurbaşkanı bu mesajların ardından da bir Türkiye turuna çıkacak. Uzunca sürecek bir Türkiye turu bu. Zaman zaman gideceği iller var. Büyük şehirleri genellikle gezecek ve AK Parti'nin kazandığı illerde teşekkür konuşmaları yapacak. İşte bu ziyaretler sırasında da parti içindeki muhalefete mesajlar vermesinin beklendiği söyleniyor. Bunun için bir hazırlık yapıldı. Davutoğlu gibi, Ali Babacan gibi AK Parti'de muhalif kanatta yer alan ya da ayrı bir siyasi parti kurmaya niyetlenen siyasetçileri, eski yol arkadaşlarını hainlikle suçlamayı planladığı söyleniyor Cumhurbaşkanı'nın. Sırtımızdan hançerlendik gibi cümleleri alanlarda duyabiliriz önümüzdeki günlerde. Mevki makam kaybolduktan sonra yol arkadaşlığı da kayboluyor diyerek Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu eleştireceği söyleniyor ve tabii kendi tabanında da önlem almayı planladığı aktarılıyor. Değişikliklerin ise ne zaman hayata geçeceği çok fazla belli değil. Daha önce sorulan sorulara medya istiyor diye biz bu işleri yapmayız demişti Cumhurbaşkanı. Ama sanki bu kez biraz daha hazırlıklar sona yaklaşmış gibi Cumhurbaşkanı'nın en azından kabinede bir adım atması çok sürpriz sayılmayacak.
Yavuz Bey, bir yandan da dış politika devam ediyor ve Türkiye'nin Amerika ile Suriye üzerinden bir pazarlığı var. Ayrıca S-400 krizi de devam ediyor. Bu konudaki en son gelişmeler nedir?
Hep dengeler. Yani sanki bir satranç oyunu devam ediyor Türkiye'nin hemen sınırlarında ve uluslararası ilişkilerinde. S-400'ü aldı Türkiye. İlk parti geldi. Şimdi bir montaj süresi devam edecek ve önümüzdeki yıla kadar da tam faaliyete geçmeyecek S-400'ler. Önümüzdeki yıl Mart-Nisan aylarında faaliyete geçmesi bekleniyor. Şubat-Mart-Nisan'da. Bu süreçte de Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi pazarlıklar var. Artık şunu biliyoruz. Trump Türkiye'ye bir yaptırım uygulama taraftarı değil. Açıklamaların arkasında duruyor. Hatta Amerika'da senatörlerle toplantılar yapıyor. Türkiye'yle yaptırım değil, müzakere yöntemini seçelim diye onları ikna etmeye çalışıyor. Çünkü hem Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'nin S-400 alımına yönelik tepkisi yüksek senatörler ve meclis üyeleri var. Onları ikna etmeye çalışıyor. Bu arada Türkiye'ye de bir ekip geldi. Türkiye Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'deydi. O da Fırat'ın doğusuna ilişkin beklentileri var Türkiye'nin. Hatırlayacak bizi dinleyenler. Trump Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceğini, çekildiği yerlerde Türk askerinin kontrolü sağlayabileceğine ilişkin bir görüşme yapmıştı Cumhurbaşkanı'nda. Bir güvenli bölge görüşmesiydi o. Ancak o görüşmenin içi doldurulamadı. Amerikalı askerler oradan çekilemediler. Türkiye diyor ki belli bir derinlikte Türkiye'nin sınırlarından Amerikan askerleri çekildikten sonra biz oradaki güvenliği alalım, bir güvenli bölge oluşturalım. Orada PYD'li ve YPG'liler kalmasın. Türkiye'deki göçmenlerin büyük bölümünü oraya götürelim. Aynı zamanda orada bir şehirleşme planlayalım. Bütün dünya buna destek olsun. Türkiye artık bu göçmen yükünü de bu kadar kaldıracak düzeyde değil.
Sonunda faizleri düşürdüler. Hatta beklenenden fazla düşürdüler galiba. Piyasalar bunu nasıl karşıladı?
Vallahi tabii bu çok beklentilerden yüksekti. Ve bu yüksek indirim karşısında ki Merkez Bankası Başkanı değiştirildi biliyorsunuz. Görevden alındı. Çok büyük de tantanası oldu. Türkiye'de tartışması oldu bunun. Çünkü bağımsızdır, görevden alınamaz gibi bir takım teminatları vardı. O teminatlar da göz ardı edildi. Bir risk aldı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erdoğan hükümeti. O riski aldıktan sonra yerine koydukları yeni Merkez Bankası Başkanı belki bir önceki 300 bas puan, 250 bas puan hatta 200 bas puan konuşuluyordu indirim yapmaya hazırlanırken yeni Merkez Bankası Başkanı 425 bas puan yani 4.25 puanlık bir indirim yaptı. Son 10 küsür yıldır ilk defa Merkez Bankası indirim yapıyor faizlerde ve bu kadar yüksek yapıyor. Beklentilerin üzerinde. Ama enteresandır. Piyasalarda özellikle dolarda bir yükseliş beklentisi vardı. Bu kadar yüksek faiz indirimi olursa o yükseliş gerçekleşmedi. Stabil kaldı dolar. 5.70'ler civarındaydı. Orada da kaldı zaten. Buna ilişkin piyasalardaki tek tepki bu. Ancak biraz daha böyle bir enteresan durumda borsada yaşandı. Çünkü faizler bu şekilde indiğinde yatırım araçlarının işte ne bileyim borsaya gitmesi gerekiyor. Genelde sistem böyle çalışıyor. Ama borsada da bir düşüş yaşandı. Biraz kafalar karışık Türkiye'de şu anda. Ekonomistler ise bugüne bakmamak lazım, önümüze bakmak lazım diyorlar ve Merkez Bankası'nı biraz itidalsiz davranmakla eleştiriyorlar. Hükümetin baskısıyla bu kararı almakla eleştiriyorlar.
Yavuz Bey teşekkürler katkılarınız için. Haftaya görüşmek üzere.
sbs.com.au